Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 17 Kasım 2021 günlerden çarşamba. Dünyadan haberlerle karşınızdayız yine. Düzce'den İstanbul yakınlarında, İstanbul, Bolu pek çok yeri etkileyen deprem notuyla başlayayım. Dünya haberlerine geçmeden önce 5 ila 5.3 büyüklüğünde veriyorlar. Maalesef herkes epey bir korkmuş anladığım kadarıyla. Düzce'de olunca tabii hatıralar, acı hatıralar da canlanıyor. 7.9 kilometre derinliğinde bir deprem gerçekleşmiş. Geçmiş olsun dileyelim en başta. Evet, dünyadan haberler dedik. Covid notlarımız var. Bugün yine 253 milyonu aştı. Dünya çapında 5 milyon 100 binden fazla da can kaybı var. Zenginlik sıralamasında Çin, Amerika Birleşik Devletleri'ni sollamış ulusal servet bakımından. Biden'la Xi'nin pazartesi günü sanal zirvesi vardı. Bu tartışmaya devam ediyor. Notlarım var. Amerika-Rusya gerilimi, uzayda işlevi sona ermiş bir uydunun patlatılması gerilime yol açtı. Rusya'dan açıklamalar var Amerikan suçlamaları karşısında. Yine Ukrayna meselesi, Doğu Avrupa'da NATO'nun Karadeniz'e uzanan hattaki etkinliği, Polonya-Belarus sınırında göçmen temalı kriz. Polonya güçleri sınırda biriken 2 ila 4000 arasında sığınmacıya oldukça sert davranıyor. Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile Ukrayna lideriyle görüşmüş. Özellikle son dönemde Amerikan yönetimi Türkiye'nin Ukrayna ile ilişkilerini sıkılaştırmasından memnun gözüküyor. Türkiye ile Amerika arasında da askeri heyetler arasında şu F-16 müzakereleri Washington'da yapıldı. Açıklama geldi Milli Savunma Bakanlığı'ndan. Amerikan kaynakları başarı kaydedilmediğini söylüyor. Bundan sonra yine Ankara'da olacak anlaşılan. Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın S-400'ler, F-16'larla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Komisyonu'nda soruları yanıtlarken verdiği mesajlar var. Başka konularda da savunmayı ilgilendiren aktaracağım size. Orta Doğu'dan da notlarım var. Hem Suriye'den hem Lübnan'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ziyaret ettiği İsrail'den, İran'dan notlar var. Bugün dikkatimizi hafta sonunda Paris'te gerçekleştirilen Libya konferansına çevireceğiz. Libya'yı atlamak istemedim bu hafta doğrusu. 24 Aralık'ta seçimler düzenlenmesi, hem Cumhurbaşkanlığı hem parlamento seçimleri. Tabii Libya tek bir ülke değil, ikiye bölünmüş bir ülke. NATO müdahalesinin ve Kaddafi'nin linç edilerek yok edilmesi ardından yaşanan bütün bu süreçlerde bu seçimler tekrar ülkenin birleşmesinin vesilesi olması umut ediliyor ama tabloda çok parlak değil. Paris konferansını aktarmıştım sizlere. Türkiye'ye özellikle askerlerini de Suriye'den taşınanları, ki kabul edilmişti bu sonunda tartışmalardan sonra, geri çekmesi çağrısı tekrarlandı. Seçim sürecini bozacak bir etken yaratmama meselesinin altı çizildi Libya'da, Libya ile ilgili Paris konferansında. Berlin'de yapılmıştı daha önce konferans. Şimdi Paris konferansına bakacağız bugün. Kuzey Afrika hattını yakından takip eden gazeteci yazar Bereket Kara bağlanacağız programın ikinci yarısında. Hem Paris konferansının içerdiği mesajlar, hem Libya'daki seçim süreci gerçekten umut edilecek şekilde, umut edilen şekilde gelişecek mi? Bütün bu sorulara ve Türkiye'nin, tabii Türkiye'ye yönelik mesajlar da vardı, Macron yönetiminden özellikle yanıt arayacağız. Bereket Kar'la birlikte Libya'yı da değerlendireceğiz bugün. Başlamadan yine frekanslarımızı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonu uygulaması üzerinden, Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz efendim. YouTube kanalının linkini de paylaşıyorum. Oradan da bizi hem dinleyebilir hem izleyebilirsiniz. Eğer like de ederseniz, abone olursanız, like ederseniz mutlu oluruz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, hızla Covid notları 253 milyon 640 bin aşmış durumda. Dünya çapında vaka sayıları 5 milyon 104 bin 105 bin civarında da, pardon, 5 milyon evet 105 bin civarında da can kaybı var. Amerika Birleşik Devletleri'nde 760-70 binlere çıkmış durumda vaka sayısı, 40 milyon 45 milyon civarında can kaybı var. Hakikaten çok can kaybı, pardon, tam tersi. Can kaybı sayısı 740 binlere. Artık vaka sayıları kafamda karma karışık olmuş vaziyette. Tam aksi, ölü sayısıyla can kaybı sayısı 40 45 46 milyon civarında vaka sayısı var. Amerika'da tabii haplar da aşıların yerini alıyor. Pfizer'den yeni antiviral haplar geliştiriliyor salgınla mücadelede. Bir yandan da daha orta gelirli, düşük gelirli ülkelerinde Covid-19 ilacını daha ucuz üretmelerine izin verilmesi gündemde. Böyle patent olmadı ama böyle bir iyilik yapıyorlar, hayır işliyorlar efendim, çok cici bir biçimde. Amerika'daki durum da parlak değil tabii ki ama aşılama kampanyası da devam ediyor. Belli alanlarda Amerikan başkentinde maske zorunluluğunu kaldıracaklarmış. Yeni yılda yaklaşıyor artık. Şunun şurasında 1,5 aylık bir zaman kaldı. New York Times, New York'taki Times Meydanı'nda yılbaşı kutlamaları, aşı yaptıranlar sadece alınacak, yaptırmayanlar Noel'i kutlayamayacaklar. Yılbaşını, daha doğrusu Noel ayrı bir şey, yılbaşını kutlayamayacaklar. Avusturya'da aşısızlara evlerine kapanma uygulamasına başlanmıştı, hatırlayacaksınız. Artık yavaş yavaş böyle aşı yaptırmayanların işten çıkartılması, işte kutlamalarda zaten topluca yapılamıyor ama aşı yapanların, aşı olanların hayata her alanda katılması gibi bir eğilimin aslında tezahürü bu da. ABD'de Oklahoma'da ulusal muhafızlar kazan kaldırmışlar. Pentagon'da aşı zorunluluğu kararı almıştı. Zorunda değiliz diye muhafızların komutanı çıkmış, aşı emrine itiraz ediyorlar. Amerikan ordusunda da büyük bir problem olacağı düşünülüyordu. Çin'de efendim 31 yeni vaka, çok düşük seviyelerde de olsa Çin'de kimi gün 10, kimi gün 30, kimi gün 80 civarında vaka tespit ediliyor. Ama Çinlilerin derdi de tabii sıfır vaka olduğu için onlar da tam aşamıyorlar. Almanya'da günlük vaka sayısı yine 52.826 tespit edilmiş. Çok yüksek. Almanya koşullarında önlemler gündeme gelmişti. Dördüncü dalga, onun için önlem almaya çalışıyorlar. Yeni tasarılar sunuyorlar. Yani tabii geçen seneki gibi değil bu kısıtlamalar. Çünkü aşılananlar var ama yine de özellikle aşısızları etkileyecek yeni önlemleri devreye sokuyorlar. Türkiye'de bu tür adımlar atılmıyor henüz ama dünyadaki eğilimin bu olduğunu aktarmak mümkün. Avustralya'da on binlerce kişi Covid aşıları, onlar da çok ağır kapanmalardan geçtiler. Yan etkileri nedeniyle hükümetten tazminat talebinde bulunmuşlar. Hükümetler muafiyet anlaşmalarına imza atmışlardı büyük ilaç sanayinin aşı üreten şirketleriyle. Dolayısıyla buralardan pek sonuç çıkmasını beklememek lazım ama birileri de hakikaten bu yan etkileri biraz daha ciddiye alabilir bana sorarsanız. Tamam, acil aşılar yapıldı, ihtiyaç vardı ama yan etkiler de o kadar önemsiz olmamalı. En azından yıllar sonra, bundan 10 yıl sonra biz aslında böyle dedik ama başka bir yerlere gitti iş dememek için, en azından şart düşmek için söylüyorum bunu. Evet, kabaca bunlar aktarılabilir. Türkiye'de de 25.101 Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı. Vaka sayısı 227, can kaybı, can kayıpları 200'lerin üzerinde seyretmeye devam ediyor efendim. Aralık ayı, kış ayları, daha da artık havalar da soğudu bütün memlekette. Artık böyle 25-30 binlerde kalmayacak. Belki Almanya gibi 50 binlere vaka sayıları çıkabilir deniyor. Biraz daha Türkiye'de aşılama daha yolunda gidiyormuş gibi bir durum var. Ama tabii buna itiraz edenler de eksik değil. Evet, korona dünyasından de artık teknoloji gündemi de aktarmaya çalışıyorum size. İsrail'li bir şirket, Redefine Meat şirketi, 3D yazıcı kullanarak efendim bitkisel et elde etmişler, üretmişler, piyasaya sürmüşler. Diyeceksiniz nasıl öyle bir et, nereden, nasıl olacak diye. gerçek et dokusuna sahip soya, bezelye proteini, nohut, pancar, maya ve Hindistan cevizi yağı kullanmışlar ve bundan bir et üretmişler. Bu et üretimini de 3D yazıcı olarak piyasaya sunuyorlar. Böyle acayip bir dünya. Ben açıkçası böylesi bir uzay çağında yaşamayı şahsen tercih etmiyorum. Ama tabii gençlik ne der bilemiyorum. Normal et yemek tabii herkese de nasip olmuyor. Maalesef böyle bir sıkıntı var. O yüzden oralardan çıktı bu GDO'lu şeyler zaten dünya nüfusunu besleyecek yeterliliğe sahip olmayınca teknolojide bunları geliştirmeye başlayınca ortaya böyle bir şey çıktı. İleride işte uzay filmlerinde tabaklara böyle küçük haplar konması şeklinde bir yemek kültürüne de evrilebiliriz. İnşallah ben yaşayıp görmem diyeceğim kendi adıma. Bill Gates bu arada Microsoft'un kurucu sahibi yeni nesil nükleer enerji yatırımı yapıyormuş. TerraPower isimli bir şirketi var bu alanda yatırım yapan. Amerika'da Wyoming eyaleti doğasıyla hepimizin bildiği Kemmerer şehrinde bir santral kuracaklarmış. Daha verimli bir nükleer santral ve daha temiz diyorlar. Tabii bu arada hükümet teşviki, Amerikalıların cebinden de para çıkmayacak değil. Özel sektör diyoruz ama Amerika'da, dünyada özel sektör hükümet teşviklerinden, sıradan vatandaşlardan, böyle emekçilerden daha fazla faydalanabiliyor. Tabii kamu yararına yaptıkları görüşü var. Aynı zamanda tüketici de oluyoruz. Cebimizden de ödediğimiz vergilerden, hükümet bütçesinden de paralar gidiyor. Sistem böyle işliyor. Efendim 4 milyar dolarlık bir projeymiş bu yeni nesil nükleer santral. Bunun yaklaşık yarısı, 1.9 milyar doları federal hükümetin bütçesinden geçecekmiş efendim. Evet, Amerikalılar tabii bu arada enflasyonla boğuşuyorlar. Bir yerel bir gazete Florida eyaletinde, Seville şehrinde yıllık hindi şükran günü vardır Amerikalıların. Bağımsızlıktan bu yana kutladıkları. İşte hindi yokluğu, o kadar pahalanmış ki hindi, o yüzden iptal etmişler festivalleri. Bu enflasyon canavarı Amerika'da da çok güçlü. %12'lerde et, tavuk, yumurta fiyatları Amerika'da. Dolayısıyla vazgeçtik çünkü ikiye katlandı diyorlar hindi fiyatlarını. Altyapı projeleri, sosyal yardım projeleri, sosyal devlet, Biden biraz bunları zorluyor bu koşullarda. Bu arada tabii McKinsey Co.'nun bir araştırması düştü gündeme. O da Çinliler Amerika'yı zenginlikte, servette sollamışlar efendim. Net servet dünya çapında 2000 senesinde 156 trilyon dolarmış. 2020'de 514 trilyon dolara yükselmiş. Üçte biri yaklaşık Çin'e ait bu artışın diyelim. Dünya Ticaret Örgütü'ne Çinliler katıldıklarında 2001 senesi 7 trilyon dolar serveti Çin'in, bugün 120 trilyon dolar. Burada bir Çin mucizesi olduğunu teslim etmek herhalde gerekiyor. Amerika'yı da bu bağlamda sollamışlar. 20 senede 3'e katlanmış küresel servet. Çinliler de en zengin ülke haline gelmişler. Bu arada Çin'de bu 5G teknolojisi, bunu bir ara Füsun Nevil'le daha detaylı konuşmak arzusundayım. Çok tartışıldı çünkü 5G sistemi, ama pek çok yerde de tam olarak da kurulamadı. Çin bunun öncülüğünü yapan ülkelerden birisi. Şimdi 2025 itibariyle 5G ağını devreye sokup artık kentlerde, kasabaların pek çoğunda var ama köylere kadar kapsama alanına alacaklarını duyurmuş Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığı. Bütün ekonomik entegrasyon, Çinliler böyle uzay çağına koşuyorlar. Pazartesi günü bu 100. Çin Komünist Partisi'nin 100. yılında alınan 3. kararı aktarmıştık, konuşmuştuk Gökhan Göçmen'le. Dün de bir parça konuştuk doçent Altay Atlı ile birlikte. Çinliler böyle modern sosyalist toplumu Çin karakteristiğinde, tabii yani biraz diğer açılardan tartışmalar var tabii, inşa etmekte kararlı gözüküyorlar. Bunun için de böyle modern internet teknolojisinde kullanıyorlar. Amerika'da Biden yönetiminin altyapı tasarısında da interneti güçlendirmek vurguları hep oluyor ama tabii Amerika'nın dertleri daha büyük. Şimdi 15 Aralık'ta borç limitine ulaşılacak diye Hazine Bakanı Janet Yellen'dan uyarılar gelmiş. Mektup kaleme almış Temsilciler Meclisi'ne yönelik. Amerikan kredisini korumak için borç limitinin en kısa sürede yükseltilmesi ya da askıya alınması gerektiğini söylemiş. Amerika'da tarihi bir temerrüde yol açabilir. Aksi takdirde borç limiti deniliyor. Bu koşullarda pazartesi günü Joe Biden'la Çin liderinin yaptığı sanal zirve hala tartışılıyor. Biden tabii bir yandan altyapı paketini Amerikalılara anlatmak için sahaya inmiş durumda. New Hampshire'a gitmiş. Orada işte mesajlar vermiş altyapı paketiyle ilgili. Dönüşte de gazetecilere zirveyi değerlendirmiş efendim. Çok iyi görüşme gerçekleştirdik Xi Jinping'le demiş. Takip edilecek çok konu var demiş. Bunlar devam edecek. Sonra durmuş Tayvan'ı sormuş gazeteciler. Çin'le en büyük problemi Amerika'nın son dönemde. Tayvan'a destek verdiğimizi net bir biçimde söyledik. Bağımsızdır Tayvan. Kendi kararlarını kendileri verir demiş. Halbuki Amerika'yı da bağlayan bir tek Çin politikası var 40 yıldır. Bu arada Trump yanlıları da Biden'ı protesto etmişler konvoyu geçerken. Tabii Xi Jinping, Çin lideri biraz daha farklı bir bakış açısıyla olayları yansıtıyor. Bu daha ziyade işte Amerika ile Çin'in iyi geçinmesi, sorumlu davranmasının tüm dünya açısından hayırlı olacağı mesajları aktarılmış Biden'a. Çatışmaya girmemek ama Çin de diyor ki Biden bizzat Xi Jinping'e Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemediğini söyledi. Hangisi doğru artık takdirinize bırakıyorum. İki taraf bu şekilde. Biri Tayvan bağımsızdır diyor. Öbürü hayır Biden öyle demedi, böyle dedi diyor. Bu arada Çin'in Global Times gazetesi Amerikan demokrasisinin ölmekte olduğuna dair de görüş yazıları yayınlıyor. Özellikle bu Aralık ayında 9'unda demokrasi zirvesi Türkiye davet edilecek mi edilmeyecek mi çok da belli değil biliyorsunuz. Bütün bu çabaların Amerika'nın kendi demokrasi anlayışını kurtarma biçimi olarak nitelendirdiği bir uzun analiz. Amerikan hükümetinin fonksiyonel olmadığı, işlevsel olmadığı, kongrenin ülkede karar mekanizmalarını paralize ettiği, seçmenlerin baskı altında olduğu, efendim polarizasyon olduğu falan filan pek çok Amerikan sistemi işlemiyor demeye çalışıyor Çinliler aslına bakarsanız. Evet, Amerikan Dışişleri Bakanı da Afrika turuna çıkıyor. Kenya, Nijerya ve Senegal. Tabii Çin'in Afrika'daki varlığı son yıllarda giderek güçlenmişti. Çinliler biz emperyalist bir yayılmacılık içerisinde değiliz. Afrika'nın altyapısını da güçlendirecek işler yapıyoruz şeklinde olayı aktarıyorlar. Evet, Rusya ve Amerika arasında dün de aktardım. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun etkilenebileceği Amerikalıların iddiası bu. Füze atışları bir Tselina-D uydusuymuş bu işlevsiz kalan uydu. Amerikalılar bu uyduyu Rusya vurdu ve uzay istasyonunu tehlikeye soktu diye dün Amerikan Dışişleri'nin nezdinde de açıklama yaptılar. Rusya Savunma Bakanlığı buna yanıt vermiş ve bir videoda yayınlamışlar. Olan biteni aslında özetleyen bir video olduğunu söylüyorlar. İmha edilen uydunun parçalarının ilk baştan istasyona tehdit oluşturmadığını söylüyorlar ve risk vardı iddialarını Uluslararası Uzay İstasyonu için gerçeği yansıtmadığını söylemişler. Sergey Shoigu'nun da açıklaması var. Uzayda eski bir uyduyu başarıyla Rusya yeni geliştirilen sistemini test ederek zaten işlevsiz kalan uyduyu yok etti diyor. Gelecek vadeden bir sistem olduğunu söylüyor ve Amerika bu işin tehlike yaratmadığını da biliyor demiş. Aynı zamanda Amerikalılar uzaya silah yerleştirmenin yasaklanmasını içeren BM kararlarını zaten kendileri uygulamıyorlar demiş Sergey Shoigu. Yine Sergey Lavrov'un da Amerika'ya bu bağlamda eleştirileri var. Amerika'nın 2020 senesinde uzay komutanlığı kurduğu, uzay stratejisini kabul ettiği ve amacının da uzayı askerileştirmek olduğunu Trump döneminde hakikaten olmuştu bunlar. Anımsatmış dolayısıyla bize ne diyorsunuz diye sormuş efendim. Dün aktarmıştım Almanya'da teknik sebeplerle Kuzey Akım 2 hattının sertifikasyon süreci yani aktif olabilmesi için gereken sürecin geçici olarak durdurulduğu açıklaması gelmiş idi. Kamu kurumu düzenleyici kurum Bundesnetzagentur Doğru düzgün telaffuz edemedim Almanca olduğu için. Efendim onay süreci için Almanya'da bir şirket kurulması vesaire gerekiyor. O işte ona idarenin devredilmesi gerekiyor gibi geçici bir şey deniliyor. Ama tabii enerji fiyatları zaten yüksek. Almanya'dan düzenleyici kurulum bu açıklaması ki ocağa kadar da vakit vardı yanlış hatırlamıyorsam ocak başlarına. Doğalgaz fiyatları %17'cik artmış efendim. Putin açıklamasıyla dizginlenmişti. Karadeniz'le ilgili günlerdir aktarıyorum aslında size NATO'nun planlı plansız tatbikatları, Rusya'yı çevreleme, açıkça NATO'da dile getirildiği ifadeler çevreleme oluyor zaten. Bunlar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu işin odağında da Ukrayna yer alıyor biliyorsunuz. Ukrayna'nın devlet başkanı Vladimir Zelenski ile görüşmüş. İkili ilişkiler, bölgesel meseleler. Zelenski de hemen Twitter hesabından açıklama yapmış. Ukrayna ile Türkiye ilişkilerinin derinleştiğini söylemiş, orduların güçlendiğini söylemiş, ticaret anlaşması ekonomik büyümeye katkı yapacak demiş. Kiev'de stratejik konsey toplantısı yapılacak, orada Erdoğan'la görüşmeyi umut ediyorum demiş. Rusya yönetimi özellikle de aşırı sağcıların giderek etkin olduğu Kiev'deki hükümeti artık neonazi vurgusuyla da ifadelendirir olmuştu onda. Anımsatayım efendim. Polonya, Belarus sınırındaki göçmen krizi dün yine çok gayri insani manzaralar yansıdı. Tomalar, göz yaşartıcı gazlar, ses bombalarıyla Polonyalılar sosyal medyada da çok videoları paylaşıldı. Sığınmacıları 2 ila 4 bin civarında sığınmacı var. Onlar geçmeye çalışıyorlar sınırı, vize alıp Belarus'a gitmişler ama geçirmiyorlar. Gazetecileri de saldırmış Polonya askerleri bu konuda. Gazetecilik örgütü Polonya'nın açıklama yaptığı, yetkililer ise meşru bir müdahale, saldırı değil diyorlar. Ve Suriyeli genç hayatını yitirmiş, yaklaşık 10'da 10 civarında bu arada sığınmacı, göçmen hayatını yitirmiş durumda. Ailesini bulmuşlar Suriye'den, izin almışlar Polonya, Polonya'da defnetmişler, geçmeyi bir şekilde başarmış herhalde o. Yeni duvarlar örüyor Polonya zaten Belarus sınırına biliyorsunuz ve güvenlik önlemlerini de sıkı tutuyor. Avrupa Birliği Joseph Borrell dış politika temsilcisi Belarus Dışişleri Bakanı'yla Angela Merkel'in Lukashenko'yla telefonda görüşmesi sonrası Joseph Borrell da Belarus Dışişleri Bakanı'yla görüşmüş ve Polonya sınırında güvenliği sağlayın demiş AB sınırında. Yani böyle bir şey içerisinde hem düşman ilan ediyorlar hem yaptırım uyguluyorlar. Ulusal Havayolu Şirketi'nin çalışamamasına sebebiyet veriyorlar. Orada çalışan insanların işsiz kalmasına sebebiyet veriyorlar. Ondan sonra da efendim koruyun diyorlar. Enteresan bir anlayış. Bu arada Avrupa Adalet Divanı da Macaristan'la ilgili oldukça Macaristan'a eleştirel bir karar almış Macaristan. Avrupa Birliği üyesi biliyorsunuz. Sığınmacılara, göçmenlere yardım eden kişi ve kurumların cezai takibine karar verilmiş. Aslında bir Soros yasası var. Soros karşıtı yasa. Onun üzerinden tabii Soros bu tarz STK'larda çok etkili. Neoliberal kurumlar, yani bizim bildiğimiz eski demokratik kitle örgütlerinden bahsetmiyoruz. Özel fonlu artık sivil toplum kuruluşları deniliyor buna. Günümüzün zamane 2000'lerden beri artık biliyorsunuz trendi olan şey sivil toplum kurumları, demokratik kitle örgütleri değil. Dolayısıyla bunlar üzerinden sığınma başvurusu yapıyorlar. Vay efendim bunlara Macaristan nasıl sınırlama getiriyor? Ya o zaman 2-4 bin kişiyi alıverin yani. Niye bu kadar gürültü kopartıyorsunuz? Ya bir öyle bir böyle. Anlaşılır gibi değil bu Avrupalıların tavrı. Tabii Belarus koşullarında renkli devrim gerçekleşmediği için bütün bunların insani temellerle falan hiçbir alakası yok olayın. Daha anlaşılıyor net bir biçimde. Putin'le Lukashenko görüşmüşler. Belarus'ta bir zehirli kimyasallar kullandı diyor. Göz yaşartıcı gazlar herhalde kastediyorlar, tahriş edici diye. Bir de lojistik merkez kuruyor Belarus sınırda. Göçmenler kampta, kış koşulları artık. Rusya da kınamış Polonya'yı insan haklarına uygun davranmadıkları gerekçesiyle. Bir de tabii bu sayede Polonya sınırı, Belarus sınırı askerileşti giderek. İskender füzeleri Rusya'dan talep etmişti Lukashenko. bunun sağlanabileceği söyleniyor. Ama birlik devleti, Avrupa Birliği gibi bir yapı var orada. Tam da işlevli kılınamadı, adım adım gidiyor. Özel üstlenmeye falan gerek yok demiş Belarus Savunma Bakanı. Zaten Rusya burada, Rus dünyasının bir parçası Belarus'ta. Evet, Avrupa'dan birkaç not aktaracağım. Interpol'ün başkanı, efendim, Güney Koreliymiş. Onun yerine şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nden Ahmet Nasır El Reisi adayların başında geliyor. 23-25 Kasım'da yapılacak ama kendisinin biraz Birleşik Arap Emirlikleri'nde çok da makbul olmayan bir geçmişi var. Aldığı görevlerde insan hakları ihlallerine yol açtığı nedeniyle Almanlar, Fransızlar kazan kaldırmışlar. Ahmet Nasır El Reisi'yi seçmeyelim Interpol'e diye. Birleşik Arap Emirlikleri de biz uluslararası suçlular konusunda uygun davrandık diye açıklama yapmış. Evet, yani bu da siyasete göre değişiyor sonuçta. İsviçre eşcinsel çiftler Temmuz ayından itibaren resmen evlenebilecekler. Referandum kabul edilmişti. Bu referandumun sonucunu hayata geçiriyorlar. Artık woke kültürü her yerde, batıda. Zaten Netflix izlediğiniz zaman net olarak görüyorsunuz efendim. O bile yeterli. Avrupa Birliği'nin Türkiye Heyet Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut iklim meselesiyle ilgili bir konferansa, panele katılmış. Gençlik İklim Forumu. Türkiye hakkında çok övgü dolu sözler söylemiş. Paris İklim Anlaşması'nı sonunda onayladığı için. Türkiye'siz olmaz demiş. Çok Türkiye ile işbirliğinin öneminin altını çizmiş efendim. Evet, tabii dış politikamızda bir de S-400'ler yüzünden alınamayan F-35'ler, onun yerine alınmaya çalışılan ve güncellenmeye çalışılan F-16'lar örgüsü var. Amerika'da en son Washington'da Savunma Bakanlıkları arasında toplantı gerçekleşmiş. Milli Savunma Bakanlığı olumlu yapıcı bir ortamda geçti. Bir sonraki toplantı Türkiye'de, habire böyle bir Türkiye'de, bir Washington'da, bir Türkiye'de, bir Washington'da gidiyor bu iş. Voice of America, müzakerelerde sonuç yok başlığını kullanmış yalnız. Böyle olumlu yapıcı şeklinde kullanmamış. Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Komisyonu'nda Hulusi Akar'ın mesajları var. O da diyor ki S-400 bir savunma sistemi ki kendisi NATO'da nasıl kullanılıyorsa S-300'ler biz de öyle kullanacağız diyerek depolama, NATO tatbikatlarında kullanma gibi bir takım şeylere işaret etmişti. Rusya'da isterseniz patates taşıyın şeklinde daha önce tepkisini dile getirmişti bu konuda. Şimdi Hulusi Akar savunma sistemi ne ABD ne başkaları tarafından eleştirilemez demiş. Türkiye hava taarruzu oldu. Da biz S-400 alındı ama kullanılmadı. Evet, alındı ama kullanılmadı eleştirilerine yanıt vermek için bunu söylemiş. Nerede kullanacağız bunu? Askeri konu, savunma, güvenlik konusu. Zaten gizlisi saklısı var. Ülkeler milli sırlarını saklarlar demiş kendisi. Libya'da da birazdan konuşacağız. Halife Hafter güçleri Trablus'a girmek üzereydi. Biz kurtardık onları oradaki batıda, Trablus'ta. Tabii daha Gaddafi'yi deviren siyasal İslamcılar, Misra Atalı İslamcı militanlar vardı. Türkiye onları kurtarmış oldu. Ona anımsatmış kendisi ve TSK'nın yurt dışı faaliyetleriyle ilgili sorular da sorulmuş. Bunların işgalci olarak görülmesinin emperyal güçlerin dilini kullanmak olduğu anlamına geldiğini söylemiş. Emperyal güçler bir yeri işgal ettiği zaman, işgal yani başka bir ülke başka bir toprağı işgal ettiği zaman, başka bir ülkenin sınırları içerisine girdiği zaman işgal diye genellikle literatürde bu şekilde geçiyor. O ülkenin yetkili otoritesi, yani birileri Türkiye topraklarını işgal edecek olsa buna işgal dememek mümkün olabilir mi diye düşünmek lazım tabii. Ama Hulusi Akar diyor ki biz 600 sene oralardaydık. Bakın bugün hiç kimse Türkçe konuşmuyor. Portekizce, İspanyolca, İngilizce, Almanca, Fransızca konuşuluyor. Kim işgalci? Ta sömürge dönemine kadar gitmiş örnek vermek için. Enteresan. Amerika'da etkili senatörlerden dış ilişkiler, Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez'in F-16 satışını Türkiye'ye onaylamadığı yolunda açıklaması var. Diyor ki yani Türkiye bizim arzu ettiğimiz bir Türkiye değil. Bu teçhizatları, savaş teçhizatlarından bazılarını verebileceğimiz şekilde davranan bir NATO müttefiki değil demiş. Böyle bir yere koymuş. Zaten kongrede bu işin zor olacağı herkes tarafından teslim ediyordu. Bu arada Rus devlet savunma şirketi Rostec Genel Müdürü Sergey Chevezov'un dikkat çekici açıklamaları var. NATO üyesi Türkiye'ye yapılan S-400 sevkiyatının Rusya'nın ABD'ye karşı kazandığı bir zafer olduğunu belirtmiş kendisi efendim. Bu anlaşmazlıkla ilgili bu vakada kazananın biz olduğumuzu düşünüyoruz vurgusu dikkat çekmiş. Aynı zamanda Rusya'dan yeni eğer Amerikalılar F-16'ları kongre falan yüzünden sayesinde vermezlerse ya da modernize etmezlerse Rusya'dan daha alabileceği savaş jetleri olduğunu da son dönemde Moskova'dan sürekli bu mesajlar veriliyor zaten. Evet, birazdan Bereket Kar'la konuşacağız. Seyfülislam, Halife Haftar, bunlar hep Libya'da 24 Aralık seçimleri için aday oldular. Oradaki süreci bu hafta size 2 gün boyunca aktardığım Libya ile ilgili gelişmeleri değerlendireceğiz. Orta Doğu'dan bir iki başlıkla tamamlayacağım. İsrail ordusu yine Şam kırsalına füze atmış. Rusya tarafları uzlaştırma merkezi aktardı. Rusya'nın Suriye özel temsilcisi Alexander Lavrentiev'in enteresan bir açıklaması var efendim. Amerikalılar Suriye'ye tekrardan egemen bir devlet olmasını engellemek ve istedikleri, arzu ettikleri rejim değişikliğini, onun da içeriğinin ne olduğunu pek anlayamıyoruz doğrusu ama İslamcılar, çünkü başka da alternatif, öyle demokrat güçler falan yok Suriye'de. Sezar yasasını devreye sokmuştu. Bu Sezar yasası sadece Suriye değil, Lübnan'ı, işte Ürdün'ü, kim Suriye ile işbirliği yaparsa onu cezalandırma niteliğinde, çok kapsamı genişti. Ama tabii Lübnan'da kriz çıkınca mecburen bu yasayı, kendi yasalarını deldirmek zorunda kaldılar. Buna atıf yapmış ve tüm insani, Suriye'deki insani projelerin Sezar yasası olarak adlandırılan yaptırımların kapsamı dışında tutulmasını fiilen başardık demiş. Rus diplomasi de bu işi böyle görüyor efendim. Suriye'de Beşar Esad'ın bazı illerin, İdlib'de var, İdlib'de cihatçı gruplar biliyorsunuz, El-Kaide egemenliği var İdlib'de. 4 ilin valisini değiştirmiş, idari kararlar almış kendisi. Bir de baş müftülük makamını feshetmiş, fıkıh alimleri konseyine devretmişler ama tam olarak gerekçesini doğrusu anlayamadım. Çünkü önde gelen bir baş müftü vardı, Bedrettin Hassun. Emekliliği zaten gelmişti onun. Bunun detaylarına baktım. Epeyce Arapçalardan bulamadım ama yarına anlayacağım bir şekilde, onu da söyleyeyim. Lübnan'da ekonomik kriz Doruk'ta aylardır aktarıyoruz size. 2019'dan beri sürüyor. Çavuşoğlu oradaydı. Lübnan halkı bölgesel pazarlıkların bedelini ödemek zorunda kalmamalı diye çok hassas açıklamalar yapmış. Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Dışişleri Bakanı, herkesle temasları var. Lübnan'da durum hakikaten parlak değil. Bir de demiş ki Çavuşoğlu, Suriyelilerin Suriye'ye dönmesi konusundaki işbirliğimizi hayata geçirme konusunda mutabık kaldık. Lübnanlılarla Suriyelilerin Suriye'ye dönmesi üzerine işbirliği. Anlayamadım yani. Suriyelilerin Suriye'ye dönmesi için Suriye ile işbirliği yapmak gerekiyor. Lübnan'la işbirliği. Yani Lübnan'a göndereceğiz Suriyelileri, oradan mı geçecekler? Tam olarak kavramak doğrusu zor. BM nükleer şefi Tahran'ı ziyaret ediyor. Rafael Grossi, ay sonunda İran nükleer müzakereleri başlayacak ve bu konuda Çin ve Rusya'nın İran'ı destekleyen, Amerika geri dönmesi gerekiyor bu anlaşmadan Amerikalılar çıktı diyen tavsiyeleri var efendim. Ve son olarak telefon hattımızda Bereket Kar bekliyor çünkü biraz geciktim, kusura bakmasın. Kafkasya'da yine ben günlerdir çok aktaramıyorum size, ara ara böyle harlanıyor çünkü geçen seneki ateşkesten bu yana. Bayağı böyle karşılıklı açıklamalar var. Azerbaycan 7 asker hayatını yitirdi diyor. Ermenistan, Azerbaycan 13 askerimizi esir aldı diyor. Sınır hattında çatışmalar, tabii Rusya devreye girdi, çatışmalar teskin oldu gibi gözüküyor. Sergey Şoygu'nun temasları olmuş. Üçlü görüşme organize etmeye çalışıyor Rusya, o anlaşılıyor. İtidal telkin ediyor. Türkiye ise Ermenistan barış istemiyor, kaybetmeye mahkumdur diye açıklama yapmış. Ya, pek arabuluculuk lafları değil tabii bunlar. Enteresan. Yani biraz daha üçüncü taraf olarak itidalli açıklamalar olabilir. Evet. Şimdi programın ikinci yarısına geçelim. Telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci yazar Bereket Kar var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. İyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyorum. Biraz uzattım dünya özetlerini. Kusura bakmayın. Ancak yok, dönebildim yok. Size. Şimdi hafta sonunda Paris'e taşındı Libya meselesi. Bekleniyordu herkes. İçerik olarak da aslında 3 aşağı 5 yukarı herhalde tahmin edeceğimiz şekilde 24 Aralık tekrardan tek bir Libya bölünmüş, kendi böldükleri diyelim herhalde, Libya'yı yeniden birleştirebilmek için bir seçim sürecine soktular ülkeyi. Fakat bu seçim gerçekleşebilecek mi? Ben ondan emin olamıyorum. Önce Paris konferansını sorarak başlayayım. Bu seçimi garantilemek için yapıldığı anlaşılıyor bu konferansın. Ne dersiniz, nasıl değerlendirirsiniz?
Evet, bu konuda haklısınız tabii ki, emin olmamakta seçimlerle alakalı olarak. Çünkü alandaki gelişmelerle, diplomasi alanındaki gelişmeler ne yazık ki örtüşmüyor. Paris konferansı evet bunun için toplandı. Paris konferansına katılım, birleşim göz önünde bulundurulduğu zaman aslında uluslararası camianın, Birleşmiş Milletler'in bu seçimleri yapmakta kararlı olduğunu ve istediğini gösteriyor. Ama alandaki gelişmeler ne yazık ki o paralellikte gitmiyor. Ve başta katılımcılara baktığımız zaman en üst düzeyde 30 ülkenin aşağı yukarı, yani başbakan ve en belki asgari dışişleri bakanı katılırken, Türkiye'nin buna dışişleri bakan yardımcısının sadece özellikle Sedat Ünal'ın büyükelçi olarak katılmış olması bir şeyin işaretini veriyor. Ve bunun yanında seçimlere ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'nun, Libya Yüksek Seçim Kurulu'nun açmış olduğu adaylık başvurularına bakıldığı zaman orada da ciddi sıkıntılar başladı. Hatta bütün basın yayın organları Libya'da ve dışarıda, Orta Doğu'nun genelinde sürprizler olabileceği düşünülüyor. Buna işaret ediyorlar. Doğu kesiminde Hafter'in adaylığını koymuş olması, ardından Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam adaylığı. Evet, Seyfülislam. Bu da tabii bunun her ikisinin ciddi bir arka planı var. Seyfülislam yalnız kişi olarak koymadığını biliyoruz. Arkasında Kabileler Birliği var. Kabileler Birliği daha öncesi ABD karşı çıkmasına rağmen ve bunun hala uluslararası cinayetler masasının aradığı bir şahsiyet şeklinde ifade etmesine rağmen, ama Kabileler Birliği Amerika'ya da karşı çıkarak bildiri yayınladı ve bunu göstereceklerini ilan ettiler.
Bereket Kar, şunu soracağım. Burada da bir araya bir insert atmış olayım. Şimdi Seyfülislam tabii bir takım Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından itham ediliyor. Paralı asker tutmak gibi bir takım ithamlar da var bunun içerisinde. Ama yani Libya'nın parçalanması sürecinde orada paralı asker tutmayan bir taraf var mıydı?
Ne yazık ki yok, işte sorun orada. Şimdi buna esas karşı çıkan Libya'nın batı, yani Trablus kentinde Abdülhamit Dübeybi'nin bugün başbakan olarak Birleşik Hükümet'in, yani Birlik Hükümeti'nin başbakanı ve konsey başkanı, cumhurbaşkanının sıfatıyla katılan şahsi menfilerin esasında buna karşı çıkışları söz konusu. Hem Seyfülislam'a karşı hem de Hafter'e karşı ciddi bir karşı. Ama batıdan hala şu ana kadar bir Fethi Başağa'nın, eski İçişleri Bakanı'nın adaylığı ilan edildi. Ama bunun dışında hala Dübeybi'nin esas olarak adaylığını koyacağı iddiası var ve kendisi bunu istiyor. Ancak kanun şu anda bunu buna engel oluşturuyor. Dolayısıyla ya bu kanunları yeniden yok sayarak ilan edecekler ve çünkü kendisi özellikle Abdülhamit Dübeybi Türkiye hanesine, Türkiye nüfuzuna en azından sayılan bir şahsiyet ve Müslüman kardeşler ise aslında kendileri yalnız başlarına aday çıkarabilecek bir güçte olmadıkları biliniyor şu an için. Ancak bunların o oylarını perde arkasından alma, bunlarla ilgili de pazarlık yaptığı iddia ediliyor. Ve bunun yanında milis, yani alandaki olan milislerin de bir desteğini Türkiye'deki, Türkiye'nin gönderdiği milisler en azından ve oradaki daha farklı grupların destekleyeceği bir aday olarak bakılıyor. Hafter'e karşı ya da Seyfülislam'a karşı daha güçlü bir aday şu ana kadar çıkmış değil. Ve bu adayın esas olarak Dubeybi olabileceğinden hareketle bu konuda bir çabaları var. Ve ben şahsen bu gelişmelerin çok bu Paris Konferansı'nın aldığı son derece önemli kararlar var. Bu kararlar seçimi engelleyeceklere karşı yaptırımlar uygulanabileceği ve 20 Aralık'ta Birleşmiş Milletler'in gözetiminde nezih ve özgür bir seçim temennisi var. Artı paralı askerlerin seçime kadar Libya'dan çekilmesi çağrısı var. Şimdi bütün bunların gerçekleşmesi bu kadar basit değil. Ama Dubeybi bütün bunlara rağmen bunları göze alarak gerçekten kanuna da rağmen adaylığını ilan eder mi? Eder. Evet, böyle bir gelişim, böyle bir sürpriz yapma durumu var. Ve böyle bir durumda bu seçimler ertelenmek durumunda. Yani hala yol açık değil, muammalar devam ediyor ve sürprizlerle Libya karşılaşabilir. Yani bu koşullarda Libya'nın birliğinin bir seçimle sadece sağlanmasının bu kadar basit olmayacağı biliniyor. Ve bunun en aşağı yukarı önde engellerinden bir tanesi ne yazık ki Türkiye'nin tutumu, siyaseti ve oraya gönderdiği ve çekmemekte ısrar ettiği milislerdir. Mesela Lavrov'un bir açıklaması var. Oldukça benimsendi. Biz evet çekmeye hazırız ama bu çekilmeler eş zamanlı olsun. Eş zamanlı olması durumunda biz buna hazırız şeklinde bir yaklaşım var. Bu Almanya ve birçok Arap ülkesi tarafından desteklenen bir öneri oldu. Ama Türkiye buna sessiz kaldı gene de. Yani durum açıkçası vahim gözüküyor.
Peki bu buradan şey çıkıyor mu? Bu seçimler gerçekten 24 Aralık seçimi tehlikeye girerse yaptırım uygulayabiliriz derken kasıtları Türkiye mi burada? Türkiye mi Libya yaptırımı uygulamayı uygulama mesajı veriyorlar? Mümkün mü böyle bir şey?
Evet, bu mesaj Türkiye'ye yönelik ama bunun çok basit olmayacağını düşünüyorum. Çünkü bunun dışında farklı milisler var ve hala bölünmeler devam ediyor. Yani yeniden bir savaş hengamasına girme durumu var Libya'nın. Özellikle bundan korkuluyor. Ama artık gerek Mısır'ın gerekse diğer tüm Arap ülkelerin artı Avrupa ülkelerinin, Birleşmiş Milletler'in ortak bir duruşu söz konusu. Bütün bunlara rağmen Türkiye hala bunu göze alır mı meselesi var. Bu konuda ne tür bir güvence istiyor? Dubeybi'nin adaylığı durumunda aslında Türkiye'nin buna evet diyebileceği bu seçimlere gözüküyor. Ama
yani ihvancı kanadı eğer Batı desteklerse mi? Batılılar destekliyor mu Dubeybi'yi?
Dubeybi'yi aslında Batılılar şu anda desteklemiyor. Yani bir bütün olarak desteklemiyor. Ama aynı zamanda mesela açıktan Hafter'i de direkt desteklemiyorlar. Diyorlar ki ya kanunen Yüksek Seçim Kurulu'nun almış olduğu, daha önce de meclisin hazırlamış olduğu bu seçim kanununa göre bir seçim, nezih bir seçim yapalım, biz de burada olalım. Çıkan kimse buna evet diyelim. Ama ne kadar bu konuda samimi oldukları da tartışmalıdır işin gerçeği. Gerek Avrupalı ülkelerin gerekse diğer tabii taraf tutan birçok ülke var. Ama bu konuda evet. Rusya'nın şu anda önerisi gerçekten önemli. Rusya ne kadar bu konuda tabii ki ikna edilebilir Türkiye'de, bu görüşmelerin devam ettiği söyleniyor. Karşılıklı ve zaten başkanlık için seçimler ayın 22'si son buluyor. Bu ayın 22'sinde milletvekilleri seçimleri ise 7 Aralık'ta son buluyor. Yani bu tarih
adaylık.
Evet, adaylık başvuruları ve sonuçlar ortaya çıkmış olacak tabii ki. Nasıl bir yönelim, seçim ertelenecek mi, ertelenmeyecek mi? Kaygısı hala ve endişesi devam ediyor bütün taraflarda.
Peki sizce Libya'da yeniden ihvancı bir iktidarın ülkeyi birleştirme, çünkü ihvancılar çok çok zayıfladı bu süreçte, yani Avrupalılar Libya'da ihvancı bir başkan ve onu destekleyen bir birilerinin olmasını, Libya'yı birleştirmeye yaramayacağını bilmiyorlar mı?
Aslında biliyorlar ve direkt Juan adına şu anda bir aday çıkması beklenmiyor. Çünkü Juan'ın bu konuda
değilmiş gibi.
Evet, dediğiniz gibi zayıf. Ama Dubeybi tamamıyla İhvancılara karşı duran bir şahsiyet değil. Liberal bir yanı var, İslami yanı var. Ve bu konuda Dubeybi'nin aslında Türkiye'de, bölgede bunun için bir çaba içerisinde, ama şu ana kadar somut bir veri ortaya çıkmış değil. Dubeybi'nin, ama bir sürpriz yapma ihtimali oldukça büyük ve bu konuda
kurtarabilir bu durumda. Durumu kurtarabilir belki mi? Şimdi yani Dubeybi.
Yani kurtarabilir, ama diyelim ki olması durumunda bu seçimleri alabilir mi? O da ayrı bir tartışma konusu. Yani adaylık olması, şu anda tartışılan adaylık meselesi.
Evet.
Ama, seçimleri alması da bence çok garantili değil şu anda, çünkü şeyler, özellikle Kabileler Birliği oldukça geniş bir güce sahip ve Seyful İslam'ın şansın olduğu iddia ediliyor bu noktada. Hafter'den ziyade. Ama bu var olan bölünmeyi ben bu seçimlerin ortadan kaldıracağını düşünmüyorum. Bu konuda ama bir mesafe kat edilmiş olur. En azından belki bir parlamento oluşabilir ve daha ilerisi için yeni kararlar alınır. Çünkü 5+5 askeri komitesi de aldığı birçok karar şu ana kadar almasına rağmen hayata tercüme edilemedi ve ne yazık ki uygulanmadı. Bütün milisler hala şu ya da bu şekilde varlığını devam ettiriyor. Böyle milislerin varlığı temelinde bir seçimin ne kadar demokratik, ne kadar özgür olabileceği ciddi bir tartışma götüren bir durum.
Peki son olarak bir 2-3 dakikam daha var. Bu krizde Türkiye işte Yunanistan ve Rum yönetiminin varlığını falan gerekçe gösterdi. Dışişleri Bakan Yardımcısı düzeyinde katıldı diyoruz, ama bir de işin işte Mısır boyutu var. Libya ile kara sınırı var. Birleşik Arap Emirlikleri var. Hep Libya'da belli taraf tutmuş ülkeler. Bunların bakış açısı bütün bu gördüğümüz, sizin anlattığınız sürece nedir? Onlar kimin arkasındalar?
Bunlar şimdi daha önce bir tutumlar olduğunu biliyoruz. Yani bunların Hafter yanlısı ve Hafter'i destekleyen bir taraf olduklarını biliyoruz. Ama ilerleyen süreç içerisinde Dubeybi olsun, Menfi olsun, Mısır'a ziyaretler yaptı, diğer Arap ülkelerine, Arap camiasına ve bu konuda en azından güvenceler vermeye çalıştı. Onlar da ön açtılar. Yani artık Hafter'in geri sıralara düştüğünü bütün herkes bunu gördü. Bütün kamuoyu biliyor. Şüphesiz hala bir gücü, askeri bir gücü var, ama Hafter'in şu andaki yeni iddiaları, yeni çıkışı, işte ulusal birlik, egemenlik, bağımsızlık ve buna benzer birçok, bu çok inandırıcı tabii ki gelmiyor Trablus tarafına, ama hala da Mısır ve diğer güçler bu konuda karşı değiller. Şu ana kadar buna karşı, adaylığına karşı en azından bir açıklama yapmış değiller. Bu yani direkt destekledikleri, nasıl destekleyecekleri ortaya çıkmış değil. Yani bir adaylık meselesi ve bu seçimler meselesi son derece aslında muamma bir mesele olarak devam ediyor ve henüz çözülmüş değil, ama uluslararası ve tabii ki Orta Doğu boyutunda artık bu bölünmenin bitirilmesi, bu çatışmanın bitirilmesi, özellikle Libyalılar arasında son günlerde inanılmaz tartışmalar var ve çağrılar var. Yani en azından barış çağrıları var karşılıklı olarak, ama bu konuda daha çok taraf olarak inat eden Dubeybi tarafı, Müslüman Kardeşler tarafı ve Türkiye tarafının olduğu bütün boyunca, bütün uluslararası kurumlar tarafından biliniyor. Bu nasıl aşılır?
zaman evet, gösterecek. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum değerlendirme için.
Teşekkür ederim. Sağ olun.
Sağ olun.
İyi günler. İyi yani.
İyi günler. Teşekkür ediyorum. Evet, Bereket Kar gazeteci yazar ile konuştuk. Libya Paris Konferansı 24 Aralık'a artık az bir zaman kaldı. Sahadaki gerilimler, diplomasi sahasındaki durumu efendim. Bugün de size Hümayun'la veda edelim. Anlayamadım tam şarkının ismini ama benim de kafam karıştı bugün. Hümayun yazmış arkadaşlar. Evet, yarın görüşmek üzere diyelim. Eksen'den veda edelim. Hoşçakalın.
سرنوشت را باید از سر نوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری دیگر جای باور آمد که گفت گر رود سر بر نگردد سر. چه سرد و سخت زیباست موج این دریا، گرت از سر گذشته سرنوشتت سر گذشته. بر فراز قله باور سفر کن،
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki...
Biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.